Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Behmen 1399, Hicri Kameri 2 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 14 Şubat 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir hikaye, dinleyicilerle baş başa ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tüm general selamı, caydırıcılık oluşturmakla gücümüzün bir kısmını gösteriyoruz dedi. Ammar Hekim, İran ve Arap ülkeleri arasında müzakerelerin başlaması çağrısında bulundu. Şeyh İsa Kasım, işkence ve baskı Bahreyn halkın sesini kısamayacak dedi. Irkçı İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi. Eski Amerikan Başkanı Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı. Japonya, Fukushima'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Düşman için belirsizlik bizim gücümüzün bir parçasıdır ve bazen gücümüzün bir kısmını caydırıcılık oluşturmak ve düşmanın hesaplarını tatbikatlarda veya röportajlarda hassaslaştırmak için gösteririz," dedi. İran'a göre Velfer 8 Operasyonu ve Enformasyonu Koruma Günü'nün yıldönümünde video konferans yoluyla ülkenin çeşitli kentlerindeki muhafızlar ordusu komutanlarıyla konuşan Tümgeneral Hüseyin Selami, İslam devriminin ana misyonunun mustazafları korumak ve onlara sahip çıkmak olduğunu, zalimler ve emperyalizme karşı mücadele ederek yeryüzünde ilahi yönetimin hakimiyetini sağlamak olduğunu söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı, ezilenlerin hakimiyetini ve emperyalizmi ortadan kaldırma ülküsündeki İslam İnkılabı'nın uzun ufku nedeniyle dünya zorba güçlerinin İran'a karşı bütün güçlerini kullandıklarını belirterek, ama onların bu şeytani hile ve girişimlerini bu zamana kadar Allah'ın izniyle yenilgiye uğradığını söyledi. Tümgeneral Selami, İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti'nin büyük zaferlerinde ve kazanımlarında muhafızlar ordusunun çok önemli rolünün olduğunu belirterek, bu zor dönemlerde düşmanlar üzerinde galebe gelmemize vesile olan İslam'ın ilahi ruhunu özümsemek ve derin ve devrim muhafızlarının kendilerine olan özgüvenleri ve Allah'a dayanmaktır dedi. Devrim muhafızları komutanı Selami, devrim muhafızları için herhangi bir çıkmaz olmadığını vurgulayarak devrim muhafızlarının hüneri zorba güçlerin yenilgiye uğratmaktır dedi.
Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Hekim bölgede güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran ile Arap ülkeler arasında açık bir İslami diyalog çağrısında bulundu. Dün Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hekim'in şehadet yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende Ammar Hekim bölgenin bir süredir ihtilaflar ve sabahsızlık içinde olduğunu, artık bölge milletlerinin bu durumun getirdiği olumsuz sonuçlara daha fazla katlanmasının mümkün olmadığını, bir an önce bölgede huzur ve barış istediğini söyledi. Ammar Hekim bölgenin bilgi adamlarının herkesin güvenliğini ve çıkarlarını garanti altına alan, ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı olarak tanımlayan gerçek bir projeye ulaşmak için derhal bir diyalog başlatmaya karar vermesi gerektiğini belirtti. Ammar Hekim Cuma günü de Bağdat'ta yine Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hekim'in şehadeti yıl dönümü için düzenlenen bir merasimde yaptığı konuşmada da biz bir kez daha bölge ülkelerinin tek bir masa etrafında bir araya gelmelerini istiyoruz. Zira bizim tarihi, coğrafi, dini ve kültürel ortak yönlerimiz mevcut siyasi ihtilaflardan ve geçici krizlerden çok daha fazladır demişti.
İran'ın Ozak Cumhuriyet, Nahçıvan Cumhuriyeti'ndeki Başkonsolosu Abbas Hüseyin ile Nahçıvan Ozak Cumhuriyeti Komutanı Niyamuddin Takiyev arasındaki görüşmede taraflar sınır işbirliği ve ürün geçişinin geliştirmesi konusunu masaya yatırdı. İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu'ndan yapılan açıklamaya göre Başkonsolosu Abbas Hüseyin'i bu görüşmede yaptığı açıklamada iyi komşuluğa ve özellikle malların transit geçişine vurgu yaparak İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınırlarını yeniden canlandırmasından memnuniyet duyuyor ve bu işbirliğini artırmada etkili olabilir dedi. Takiyev'de yaptığı açıklamada İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki tutumunu takdir ederek bunu İran'ın dostluğa ve kardeşliğe, iyi komşuluğa ve uluslararası hukuka saygının bir işareti olarak nitelendirdi. Poldeş ve Colfa terminallerinde İranlı sınır komutanlarıyla çok iyi işbirliğinin olduğuna işaret eden Takiyev, ulaşım sorunları ve vatandaşların geçişi gerekli görülen zamanlarda yapılmakta ve bu konuda gelecekte de iki taraf arasında ortak bir toplantı yapılacak diye belirtti. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır. 5363 kilometre karelik bir alana sahip Nahçıvan, 8 şehir, 8 ilçe ve yaklaşık 203 köyden oluşuyor ve bu bölgenin nüfusu %95'i Şii olmak üzere yaklaşık 400 bin kişidir.
İran, Temin Yatırım Şirketi, 40'ı ilk kez İran'da üretilen 168 yeni ilacın tanıtımını yaptı. Temin İlaç Yatırım Şirketi, İlaç tedarik zincirine tüm alanlarına faaliyet gösterirken, İran'da ilaç ihracatında en büyük bir holding olarak ilaç sanayindeki aktif olarak faaliyet göstermekte. Temin İlaç Yatırım Şirketi Genel Müdürü Puya Ferhat dün şirketin 168 yeni ilacın tanıtımı töreninde yaptığı konuşmada insanlar ve hayvanlar için çok sayıda ilacın yanı sıra gıda takviyeleri ürünlerin yanı sıra bazılarına korona hastalarına karşı üretilen ilaçlar olduğunu söyledi. Puya Ferhat sözlerinin devamında şöyle dedi. Temin İlaç Yatırım Şirketi geçtiğimiz yıl ülke ürün portföyüne 130 ürün ekledi. Bunlardan 30'u ülkede ilk kez üretilmiş ve 50 milyon dolarlık döviz tasarrufu sağlamıştır.
Bahreyn İslami Hareket Lideri Şeyh İsa Kasım, dikta Bahreyn rejiminin zalimce girişimleri ve Suudi rejiminin askeri desteklerinin bu ülke halkının azim ve iradesini kıramayacağını belirtti. Bahreyn İnkılabı'nın 10. yıl dönümü münasebetiyle Zafere Karşı Direniş Sloganı adlı bir etkinlik dün Şeyh İsa Kasım'ın huzurunda Kum kentinde düzenlendi. İran Presi'nin verdiği habere göre Şeyh İsa Kasım söz konusu merasimde Bahreyn halkının köklü bir değişim sebebiyle başlattığı kıyamından 10 yıl geçtiğini belirterek tüm muhalif grupların tutumunun zafere ulaşmak olduğuna vurgu yaptı. Bahreyn İslami Hareket Lideri Şeyh İsa Kasım açıklamalarında Bahreyn halkının ülkedeki mevcut durumun ıslahı için başlattığı kıyamın devam edeceğini işaretle hükümetin irticai ve zalimane yöntemler izlediği bunun da Bahreyn halkının istekleriyle uyuşmadığını belirtti. Şeyh Kasım, Suudi rejimin baskıları, işkence ve baskı yönteminin Bahreyn halkının sesini kısamayacağını belirtti. Şeyh İsa Kasım konuşmasında ayrıca Bahreyn Halk Hareketi'nin amacının intikam veya uzlaşma olmadığını, aksine insan onurunun gerçekleştirmesi, hakların gerçekleştirilmesi, kutsallıkların savunulması, vatanın birliği olduğunu söyledi. Bahreyn 14 Şubat 2011'den beri Ali Halife rejimine karşı bir halk ayaklanmasına sahne olmakta.
Haber kaynakları Türkiye Savunma Bakanı ve Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın Irak sınır şehrinde bulunduğunu bildirdi. Rusya Elyon kanalının verdiği habere göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in bir grup üst düzey komutanla Türkiye-Irak sınırında devriye turu attığı bildirildi. Habere göre Akar ve Güler Şırnak'ta konuşup birliklerin durumunu da incelediler. Türk askeri komutanları bölgedeki ordu birliklerini denetledikten sonra Gara bölgesinde PKK'ya karşı Kartal Pençesi 2 Harekatı'nın operasyon yönetim merkezini de ziyaret etti. Türkiye son 2 yılda Kuzey Irak'ta Kaplan Pençesi ve Kartal Pençesi olarak adlandırılan çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.
Irak El Fetih Koalisyon Başkanı Hadi El Amiri, Türk ordusunun Irak'ın kuzeybatısındaki Neyneva eyaletindeki Sincar Dağı'na saldırmayı planladığına dair doğrulanmış bilgiler olduğunu söyledi. İrna'ya göre Hadi El Amiri, dün yaptığı açıklamada doğrulanmış istihbarat verileri Türk ordusunun Sincar Dağı'na saldırmak niyetinde olduğunu ve Türk hükümetinin bu düşmanca eylemleri durdurması gerektiğini, çünkü bu durum her iki ülkenin de çıkarına değil ancak bu uluslararası ilişkiler üzerinde çok büyük bir etkisi var dedi. El Amiri, Türk hükümetinden beklentilerinin Başrika bölgesinden çekilmesini arzuladıklarını ama tam tersine Türkiye'nin Irak'ta işgal ettiği topraklarını daha da genişletme hedefinde olduğu görülmektedir dedi. El Amiri, Irak hükümetine Irak topraklarına herhangi bir müdahale önlemek için gerekli tüm önlemleri alması için çağrıda bulundu. Türk ordusu geçen çarşamba sabahı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Kartal Pençesi 5 adlı yeni bir operasyon başlattı. Irak hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi Türkiye'nin harekatına ilişkin henüz resmi bir duruş sergileyememişken Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cuma günü yaptığı açıklamada Kuzey Irak'ta PKK unsurlarına yönelik Türk askeri operasyonlarının Bağdat ve Erbil yönetimleriyle koordine edildiğini söyledi.
Irak El-Nüceba Hareketi, Irak hükümetine Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik saldırılarına karşı ciddi tutum sergilememesi halinde direniş başlatacağı konusunda uyarıda bulundu. El Alem'e göre Irak El-Nüceba Hareketi dün gece Türkiye'nin kuzeyindeki eylem ve operasyonlarına Irak hükümetinin sessizliği üzerine Başbakan Mustafa El-Kazmi'ye tepki göstererek eleştirde bulundu. Türkiye'nin Irak'ın Sincar bölgesini işgal etme olasılığına tepki gösteren Nüceba Hareketi yayınladığı bildirdi. Zayıf resmi tutumlar ve dar görüşlü grup çıkarları ülkeyi Irak egemenliğinin çiğnenmesine ve ülkenin her taraftan saldırıya uğramasına sebep oldu dedi. Irak Nüceba İslami Direnişi elde edilen bilgilere göre işgalci Türk kuvvetlerinin Neyneva eyaletine ve Sincar'a girme niyeti buralarla da sınırlı kalmayacak bu durum. Irak egemenliğinin son ihlali de olmayacak cümlesine yer verdi. Nüceba Hareketi Türk güçlerini ve Türk hükümetini böyle bir eylemde bulunmadan önce hesaplarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Nüceba Hareketi bildirdi ayrıca, hükümet sessiz kalırsa Irak halkı ve direniş işgalcilerle yüzleşip onları geri püskürtebilecekleri konusunda net bir pozisyon alacaktır dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 123.305 COVID-19 testi yapıldı. 7.706 kişinin testi pozitif çıktı. 93 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 7.215 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen hasta sayısı 2.468.419'a yükseldi. Test sayısı 31.412.611'e ulaştı. Vaka sayısı 2.579.896, vefat sayısı 27.377, ağır hasta sayısı ise 1.235 oldu.
Kıbrıs Rum kesiminde hükümet üyelerinin karışı, yolsuzluklar ve yeni tip koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto düzenlendi. Salgın sebebiyle kitlesel eylemlere yasak olmasına rağmen gösterilere 400'den fazla kişi katılırken daha kalabalık grupların eylem yerine ulaşması ise engellendi. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar sırasında bazı eylemciler yaralandı, bazıları da gözaltına alındı. Associated Press ajansının haberine göre Rum polisi 10 göstericiyi gözaltına aldı. 6 eylemciyi salgın sebebiyle kitlesel eylemlere katılma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 300'er euro para cezasına çarptırdı. Kıbrıs Rum kesiminde son dönemde yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgili yolsuzluk skandalının ortaya çıkması ve batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı Yorgakis listesinin yayınlanması krize neden olmuştu. Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye para karşılığında altın pasaportlar değer bir değişti. Yatırım karşılığı vatandaşlık adı altında vatandaşlık verdiği ortaya çıkmıştı.
Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle terör rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler 34. haftasında da devam etti. Terör rejimi İsrail'in farklı bölgelerinde düzenlenen Netanyahu karşıtı gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki başkanlık rezidansı önü oldu. Irkçı İsrail'de 8'e aşkın süredir COVID-19 salgını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası gerekçesiyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.
Yemen'in Yüksek Siyasi Konsey üyesi Suudi Koalisyonu'nun Yemen'i bombalamayı durdurması halinde Yemen'in de İHAB ve füze saldırılarını durdurmaya hazır olduğunu açıkladı. El Meyadin kanalına göre Muhammed Ali El Husi, saldırgan ülkeler bombalamayı durdurursa drone ve füze saldırıları duracak dedi. Husi, şimdiye kadar Amerikan, İngiliz ve Avrupa uçaklarının Yemen'i bombalamaya devam ettiğini bildirdi.
Rusya hükümeti misilleme niteliğindeki ekonomik önlemlerin uygulandığı Ukraynalı şirketler listesini genişletti. Rusya, Ukrayna'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme amacıyla 2018'de Ukraynalı şirketlere yönelik yaptırım kararı almıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler Moskova'nın referandumla Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesiyle 2014 yılında kötüleşti.
6 Ocak'taki kongre baskını sebebiyle azil istemiyle senatoda yargılanan eski Amerikan Başkanı Trump oylama sonucu aklandı. Kongre baskındaki rolü gerekçesiyle demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu. Oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Fransa'nın sömürgecilik döneminde yaptığı nükleer denemelerin bölgeyi hala etkilediğini belirtti. Bukadum, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Fransa'nın Cezayir çölündeki Ragen bölgesinde ilk nükleer denemeyi gerçekleştirmesinin üzerinden bugün tam 61 yıl geçtiğini hatırlattı. Cezayir Dışişleri Bakanı, Fransa'nın nükleer bomba denemesinde Hiroşima'ya atılan atom bombasının 3 ila 4 katına eşit olan 70 kilotonluk bir kuvvet ortaya çıktı. Patlamanın korkunç etkileri halen devam ediyor ifadelerini kullandı.
Ve son haberimiz, Japonya'nın kuzey doğusundaki Fukushima eyaletinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şiddeti kameralara yansıdı. Deprem sonrası Miyagi ve Fukushima'da 20'den fazla kişi yaralandı. Bölge genelinde 950 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran İslam Cumhuriyeti'nden nükleer anlaşma çerçevesinde meşru taleplere vurgu başlığını taşıyor. Kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma bağlamında ahitsizlikleri zirveye taşıyan Amerika ve Avrupa, İran'dan taviz koparmak zannıyla kendilerinin ihlal ettiği anlaşmayı değiştirmek üzere İran'la tekrar müzakere masasına oturmak istiyor. İran İslam Cumhuriyeti'li bu nükleer anlaşmayı imzalayan 3 Avrupa ülkesi ise bu doğrultuda geçen cuma günü ortak bir bildiri yayınlayarak bir kez daha Tahran'ın nükleer anlaşma bağlamındaki taahhütlerine bağlı kalmasıyla ilgili evhamlarını ve ithamlarını tekrarladılar. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise bu bildiriye tepki göstererek Twitter'da attığı mesajında 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerine değinerek İran hangi mantığa dayalı olarak Amerika'nın hala ihlalini sürdürdüğü Washington'un anlaşmadan çekilmesinin bir yıl sonrasında izlediği düzeltici girişimleri durdurmalıdır diye sordu. Bu anlamda sorulması gereken soru Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan nükleer anlaşmanın kaderinin nereye varacağıdır. Acaba nükleer anlaşma tarafları başka bir anlaşmaya varmak için taahhütlerine bağlı kalmışlar mı ki? Gerçekte İran'ın asıl talebi de Amerika'nın nükleer anlaşması değil, İran'ın talebi yaptırımların kaldırılması ve bir milletin gasp edilen haklarının geri verilmesidir. Bu da Amerika ve Avrupa'nın görevidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid el-Hameni son haftalarda İran Hava Kuvvetleri subaylarının 19 Behmen 1357'deki tarihi Beyat Günü yıl dönümünde yaptıkları konuşmada bu hususta şöyle demişlerdi. İran, Amerika'nın tüm yaptırımları sözde veya kağıt üzerine değil, pratikte iptal ettiği zaman ve bu iptalin İran tarafından doğrulandığı zaman nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönecektir. Bu İran'ın geri dönülmez ve kesin siyasetidir. Bu siyaset tüm sorumlular tarafından kabul edilmiştir. Kimse bunu göz ardı edemez. İran üzerinde azami baskı siyaseti ve kampanyasının amacının nükleer anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında tavizler elde etmek olduğu açıktır. Ancak hiçbir mantık bu şantaj senaryosunu hiçbir başlık altında kabul edemez. Bu senaryoda Joe Biden geçmiş hataların yoluna devam etmiştir. Şimdi de aynı yol tekrarlanırsa Amerika'nın anlaşmayı 4 yıl içinde bir kez daha iptal etmeyeceğinin herhangi bir garantisi olabilir mi? Siyasi analist Abdulbari Atvan şöyle diyor. Nükleer anlaşmanın felsefesi tam olarak nedir? Nükleer anlaşma Biden başkan yardımcısı iken Obama yönetiminin kabul ettiği bir anlaşmadır. Bu nedenle İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne anlaşmanın şartlarına uyması gerektiğini söylüyor ve bu şekilde İran'dan da buna uymasını isteyebileceğini belirtiyor. Böyle bir durumda müttefiklerimizle istişare etmemiz gerek, yeni bir anlaşma lazım. İran'ın füze programını kaldırması şart. İran'ın milisleri desteklemeyi bırakması zarureti gibi sözler de ne demek? Onlar İran'ın elini her şeyden kesip teslim olmaya zorlamak istiyor. Tıpkı Kuveyt Savaşı'ndan sonra Saddam'ı teslim olmaya zorladıkları veya Muammer Gazzafi ve diğerleri teslime zorladıkları gibi. Gerçekten İran İslam Cumhuriyeti, Amerika ve diğer tarafların nükleer anlaşma yükümlülüklerine uymamasına tepki olarak İran, nükleer anlaşmada sağlanan yasal mekanizmalara uygun olarak bu anlaşmadaki yükümlülüklerin bir kısmını azaltmıştır. Ancak Amerika yanlış hesaplara dayanarak nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekinmiş, kaldırılan yaptırımları yeniden uygulamaya koymuş, sahte iddialar ve asılsız suçlamalarla İran'a yeni yaptırımlar uygulamış ve diğer ülkelere yaptırımları uygulamalar için baskı yapmıştır. Amerika ve Avrupa için tek mantıklı yol nükleer anlaşma kapsamında yükümlülüklerine geri dönmektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya ve Avrupa'nın karşı karşıya gelişinin yeni aşaması etrafında. Rusya ve Avrupa Birliği ilişkileri son yıllardan farklı siyasi güvenlik ve insan hakları meseleleri ve sorunları dolayısıyla gerilime sürüklenmiştir. Mevcut dönemde de Brüksel'in Rusya muhalefet kanadı lideri Alexei Navalny'yi serbest bırakma hususundaki tutumu ikili ilişkileri büyük bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması halinde Moskova'nın bu birlik ile ilişkilerini kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Lavrov şu açıklamalara yer verdi. Tekrar yeni yaptırımlara şahitlik yaparsak ve kritik sektörler dahil ekonomik sektöre yönelik yeni tehditler ve tehlikeler sezersek o zaman biz hazırız. Biz tecride sürüklenmek istemiyoruz ancak hazırız. Eğer barış istemiyorsanız o zaman savaş için hazır olmalısınız. Bu açıklamadan önce ise Avrupa Birliği Dış Siyaset Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceği ihtimalinden söz etti. Borrell, Salı günü şu açıklamada bulundu. İlk aşamada 22 Şubat'ta Dışişleri Konseyi'nde, ardından Mart ayında Avrupa Birliği Konseyi'nde Rusya yaptırımları hususunu ele alacağız. Buna rağmen kimi Avrupalı yasa belirleyici de Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı her türlü yeni yaptırım uygulamasını Avrupa Birliği'nin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini savundu. İtalya'nın Lega Nord Partisi ve Avrupa Parlamentosu üyelerinden Andrea Pisseli ise şöyle bir açıklamada bulundu. Avrupa Birliği Rusya'ya zarar verecek olursa bile bu yaptırımların Avrupa ekonomisine etki yapacağını anlamalıdır. Görünüşe göre Avrupa Birliği'nin ve bazı ülkelerin tutum ve eylemleri Moskova'da kafa karışıklığına ve Lavrov'un bu tür sert tepkisine neden olmuştur. Aslında yeni Amerikan Başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması ve yönetiminin Rusya karşıtı tutumları yoğunlaştırmasıyla Avrupalılar hedeflerini gerçekleştirmek için Moskova üzerindeki baskıyı artırmanın şimdi doğru zamanı olduğuna inanıyor. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı'nın sert tepkisi Moskova'nın artık Batı'nın aynı taktiğini yani yaptırımları ve onlar ile bağları koparma tehdidini kullanmayı planladığını gösteriyor. Özellikle Avrupalılar Navalny'yi desteklemek için net pozisyonlar ve eylemler alarak ve serbest bırakılmasını talep ederek aslında doğrudan Rusya'nın iç işlerine müdahale ederek Moskova'nın amaçladığı kırmızı çizgiyi aşmış ve yasa dışı talepler ve müdahale dayatmaya çalışmıştır. Moskova şimdiye kadar geniş ekonomik ve enerji bağları göz önüne alındığında özellikle Avrupa'nın katılımıyla inşa edilen Stream 2 ortak doğalgaz boru hattı projesi bağlamında Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir hoşgörü ve tedbirli olma politikası izledi. Ama şimdi Lavrov'un sözleri Rusya'nın Avrupa ile mevcut ilişkilerini ne pahasına olursa olsun sürdürmeye istekli olmadığını gösteriyor. Ancak Lavrov'un Avrupalılara yaptığı uyarıdan sonra Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ilişkilerin durdurması sürecini başlatma niyetinde olmadığını açıkça belirtti. Bu açıklamalar Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin arasında bir uyarı, diğeri uzlaşmaya dayalı olan stratejik bir görev paylaşımı olduğu söylenebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Behmen 1399, Hicri Kameri 2 Recep 1442 ve miladi 14 Şubat 2021 Pazar. O 33 yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Behman 1366'da İran'da önde gelen mücahid alim ve fakih Ayetullah Seyyid Abbas Muhri vefat etti. Dini ilimlerde başlangıç derslerini öğrendikten sonra doğduğu Fars ilinden Necef-i Eşref'e gitti. Necef-i Eşref'te önde gelen alimler olan Seyyid Mahmud Şahrudi ve Seyyid Muhammed Bagır Mahallati ve Seyyid Muhammed Taki Bahrul Ulum gibi alimlerden feyizler alan Ayetullah Seyyid Abbas Muhri İslam dinini tebliğ etmek ve halkı aydınlatmak için Kuveyt'e gitti. Ayetullah Muhri Kuveyt'teki ikameti boyunca ve halkın rahmetli İmam Hümeyni liderliğindeki İslami hareket sırasında imam ve diğer önde gelenlerin konuşmalarından kaydedildi, kasetlerini dağıtarak kıyamdan el çekmedi. Bu önde gelen alim Hicri Şems'e 26 Behman 1366'da 72 yaşında vefat etti ve Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın Pak Türbesi'nde defnedildi. Eri 9 yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Behman 1340'da İran tiyatrosunun kurucusu Seyyid Ali Nasr vefat etti. Tahsilini bitirmesi ve Fransızcayı öğrenmesi ardından Fransızca ve matematik öğretmenliği yaptı. Ali Nasr devlet organlarında bu arada Posta ve Telegraf Bakanlığı ve İran'ın Çin ve Hindistan'daki Büyükelçiliği ve İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği gibi görevleri üstlendi. Bin iki yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Recep 440'da İranlı dünyaca ünlü bilim adamı Ebu Reyhan Biruni günümüz Afganistan'ın ortasındaki Gazne kentinde vefat etti. Matematik ve doğa bilimlerine büyük ilgi duyan Biruni bu alanlarda önde gelen hoca oldu. Ünlü bilim adamı ve filozof batılı bilim adamlarından yüzyıllar önce yer kürenin yuvarlak olduğunu keşfetmişti ve kendi muhasebesi neticesinde yer kürenin her gün bir kez kendi yörüngesinde döndü ve her yıl bir kez güneş çevresinde döndü sonucuna vardı. ...1221 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 2 Recep 221'de Arap dünyasının ünlü şairi İbn Rumi Bağdat'ta dünyaya geldi. İbn Rumi ilk eğitimine babasının yanında başladı ve daha sonra o çağın seçkin üstadlarından ders aldı. İbn Rumi gençlik çağında dönemin yaygın ilimlerinde ve özellikle edebiyat ve şiir yazma alanında çok büyük yeteneği kazandı. İbn Rumi'den İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın has şairi şeklinde söz ediliyor. Zira şiirlerinin büyük bölümü o Hazreti Metin'de yazmıştır. İbn Rumi'den geriye kalan şiirlerin tümü bu arada tam musallat olduğunu yansıtıyor. İbn Rumi Kameri 283 yılında vefat etti. ...83 yıl önce bugün 14 Şubat 1938'de terörist Palma örgütüne mensup silahlı Siyonistler Filistinlilerin katliamının devamında işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Sa'sa köyü sakinlerine karşı vahşice operasyon düzenledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
D. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Ekonomi kötüleşecek.
Star.
26 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Milli Gazete.
Öğrencinin kredi borcu 5.5 milyar liraya çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 12 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde tek kişilik kararname fermanıyla başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik yönetime partili cumhurbaşkanının tek başına kanun hükmünde kararname yetkisiyle millet iradesinin temsilcisi, meclisin yasama ve denetim yetkisinin gaspı daha da genişletilmiş. Öncelikle birkaç gün sonra yanlışlıklarının fark etmesiyle bazı kararnamelerin 8-10 kere değiştirilmesi, bazılarında tarih konulmasının unutulması, iktidar partisinin gece yarısı yasaları gibi Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerinin de istişaresiz, yeterince araştırılıp müzakere edilmeden alelacele, tutarsız, öngörüsüz ve eksik çıkarıldığını gösteriyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2020 başında yapılan bir araştırmada 9 Temmuz 2018'de geçirilen yeni sistemde resmi gazetede yayımlanan 55 kararnamenin 31'inin bazı cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi başlığıyla çıkarılan 24 kararnamede düzeltme ve değişiklik kararnamesi olması düşülen garabetin itirafı. Diğer yandan geçen yasama döneminde mecliste 104 kanun teklifiyle toplam 1493 madde kanun çıkarılırken aynı dönemde 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2229 maddenin çıkarılması, yasamanın önemli bir kısmının istisnai olması gereken kararnamelerle yürütüldüğünün açık göstergesi. Görünen o ki bakanlıkların sekreterya, bakanların sekreter durumuna düşürüldüğü tek kişilik yönetimde, Cumhurbaşkanı tek imzalı karar ve kararnamelerle eğitimden, sağlığa, tarımdan arazi kamulaştırmasına, dernek ve vakıfların kurulmasına kadar bütün işleri tek başına belirliyor. Mesela 6 Şubat 2021 tarihli resmi gazetenin yürütme ve idare bölümünde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin başında yer alan 70 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bulunması çarpıcı vaziyeti ele veriyor. Keza yayımlanan kararnameler arasında Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Molla Arap mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesi hakkında kararı veya Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, merkez mahallesinde bulunan bazı taşınmazların bölgedeki toplu konut, turizm, ticaret ve cami alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Yahut Rami Kışlası'nın yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye'ye acele kamulaştırılması hakkında karar, kararnamelerin olması bu yetkinin nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor. Neticede sarayda kotarılan yasa teklif ve tasarlarının dayatıldığı, meclisin işlevsizleştirilmesiyle yasama ve denetim fonksiyonu fiilen işlemez hale getirilirken, sarayda hazırlanan emrivaki kararnamelerle yürütmenin yanı sıra yasamada tek kişinin güdümüne veriliyor. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'siyle yüksek yargı organları başkan ve üyelerinin büyük oranda bizzat Cumhurbaşkanı tarafından atanması, yargı bürokrasisini atayan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin 1/4'ünü doğrudan, geri kalanı bürokratlar arasından atama yetkisiyle yargı da Cumhurbaşkanı'na bağlanarak bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edilip hukuk devleti zemini tahrip ediliyor.
İsfender Korkmaz 12 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde artık gençlerimizle ayda buluşuruz başlıklı yazısına yer veriyor. NASA ilanla mühendis arıyor. Aylık maaşı 15.672 dolara yani 111.271 liraya geliyor. Türkiye'de 3.000 lira maaş alan bir çalışanın 3 yıllık maaşı kadar. Zaman zaman Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde vasıflı iş gücü ve uzman eleman arıyor. Bu taleplere en fazla başvurusu Türkiye'den oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
MAMAFİH, Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık İşbirliği ile gerçekleştirilen gençlik araştırması sonuçlarına göre 18-29 yaş grubu arasındaki gençlerin %76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ediyor. %77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Yine aynı araştırma sonuçlarına göre gençlerin %90'ına yakını büyüklerin kendilerini anlamadığını düşünüyor. Öğrencileri hedef alan TÜİT atan dekanların olduğu bir eğitim sisteminde öğrencilerin mutsuz olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Yine aynı araştırmada gençlerin mutluluk sorusu için verdikleri cevaplar şöyledir. Mutluyum ve çok mutluyum diyenler %26, mutlu değilim ve hiç mutlu değilim diyenler %50,5, ne mutlu ne mutsuz sayılırım diyenler %23,5. Gençlerin %86'sı da borçlu olduğunu söylüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde dereceye giren 5 öğrenci, üniversiteye yönelik suçlamalardan rahatsızlık duyduklarını belirterek artık ülkemde istenmediğimi hissediyorum diye video paylaştılar. Hükümet 10 yıldır öncesinden de yurt dışındaki gençlerin yurda dönmesi için çağrı yapmıştı ve iyi netice almıştı. FETÖ olayları, otokrasiye gidiş, demokrasi ve hukukun üstünlüğü sorunları, gençlerin yaşam tarzına müdahale, işsizlik ve en önemlisi de eğitimde ideolojik hedefler gençleri yurt dışına yönlendirdi. Beyin göçü hızlandı. Gençleri hangi yaşta olurlarsa olsun başka ülkelere kaptırmak Türkiye'nin dinamizmini düşürüyor. Hele hele önce eğitip uzman yapıp sonra kaybetmenin beyin göçü toplumuna maliyeti daha yüksek oluyor.
Yusuf Ziya Cömert, 12 Şubat tarihli Karar gazetesinde "Yerde Nasılız?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir yaz gecesi Trabzon Düzköy'de bizim mahallede amcamların kapısının önünde oturuyoruz. Bizim köylerde nadirattandır ama hava açık. Ay yarım aydan biraz fazla ve pırıl pırıl. Etrafta ışık olmadığı için yıldızlar da berrak. Kim sordu hatırlamıyorum. Ay nasıl bir büyüyüp tekerlek gibi oluyor sonra inceliyor. Ortaokul yıllarım. Aklımın erdiği kadar anlattım diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ay dünyanın etrafında dönüyor. Dünya da güneşin etrafında dönüyor. Ay ışığını güneşten alıyor. Dünyanın etrafında dönerken dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. O gölge yüzünden ay büyüyüp küçülüyor. Büyüyüp küçülmüyor aslında. Karanlıkta kalan tarafını biz göremiyoruz. Şaştım dedi Mehmet Ali amcamın eşi Nezire yengem. Niye şaştın dedim. Dünyada neler olurmuş da haberimiz yokmuş dedi. Hoşuma gitti böyle demesi. Dediklerime inanıyordu en azından. Rahmetli dedemle bu konuları tartışırdık. O dünyanın döndüğüne inanmazdı. Dünya dönse kesik baş Emin'in evi akşamdan sabaha yer değiştirmesi lazım. Ne zaman baksam aynı yerde derdi. İnsanların aya gittiğine inanmazdı. Daha doğrusu inanmamaya çalışırdı. Düşünüyorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uzay çalışmalarını anlatırken, aya astronot göndereceğimizi söylerken dedem sağ olsaydı da dinleseydi inanır mıydı? İnanmazdı gibime geliyor. Çünkü gerekçesi itikadi. Türkiye'nin bunu başarıp başaramayacağı ikincil bir meseleydi dedem için. Türkiye'nin uzay çalışmaları yapmak, uzaya uydular göndermek, aya gitmek gibi bir vizyon ortaya koyması da güzel. Gerçekçi bir vizyon mu? Bir gün gerçek olabilir. Tasavvur edince de yapamayabilirsin. Ama tasavvur etmeyince hiç yapamazsın. Yukarılara çıkınca aşağıdaki ayrıntılar görülmüyor. İnsan yapımı hiçbir şey görülmüyor. Çin Seddi ve Mısır piramitleri dahil. Uzaya giden ilk Çinli astronot Yang Liwei, Çin Seddi'nin uzaydan görülmediğini söyleyince, Çinliler çok kızmışlar, kızmışlar ama Çin Seddi'nin uzaydan göründüğü bilgisini okul kitaplarından çıkarmışlar. İnsan yapımı hiçbir şey görülmüyorsa yerdeki durumumuz da görülmüyordur. Yeni anayasa, reform, hak, hukuk, adalet tartışmaları. Bu kavramların duruma göre sürekli yer değiştirmeleri. Siyasi ahlak, şeffaflık, kuvvetler ayrılığı. Siyasilerin birbirleriyle didişmeleri, Muharrem İnce'nin parti kurması. İşsizlik, milli gelir, pahalılık. İç borçlar, dış borçlar, İstanbul'un trafiği, salgınla mücadele, aşılarımız, polemiklerimiz, lafı geldiğine koymalarımız, nalıncı kesiri gibi hep kendimize yontmalarımız, hiçbiri. Uzaydan görünmüyor ama yerden görünüyor. Uzay vizyonu güzel olabilir, önemlidir de. Ciddi adımlar atılabilirse, ama şu anda yerdeyiz ve şu anda yerde nasıl olduğumuz istikbalde uzayda nasıl olacağımızdan daha önemli. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayet.
Değerli dinleyiciler, Suriye'de son 10 yılda işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayeti paylaştığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Suriyeli eski muhalif Ebu Beşir şöyle diyor. Suriye halkı ve en başta ben, IŞİD türemeden önce bir kuruntuya kapılmıştık. Bizler Suriye içinde ve dışında Beşar Esad yönetiminin muhaliflerinin geniş propagandaları yüzünden Suriye milletinin içine düştükleri kötü durumun sorumlusunun Beşar Esad ve hükümeti olduğunu, bu yüzden her ne şekilde olursa olsun gitmesi gerektiğini düşünüyorduk.
Bundan yaklaşık 10 yıl önce bazı Arap ülkelerinde despot liderlere karşı bir dizi ayaklanmalar gerçekleşti. Bu ayaklanmalar Arap dünyası ve Batı Asya bölgesinde geniş etkiler oldu. Arap dünyasında halk ayaklanmaları Tunus'tan başladı ve bu ülkenin despot lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlandı. Bir süre sonra Mısır'ın daimi diktatörü Hüsnü Mübarek, Libya diktatörü Muammer Kaddafi ve Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih de aynı kaderi paylaştı. Ancak bu ani ve hızlı gelişmelerden korkmaya başlayan Batılı devletler yaptıkları müdahalelerle bu inkılapların yönünü değiştirdiler ve Bahreyn ve Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelerde onların kuklası olan despot rejimleri ve liderlerini koruma altına alarak ayaklanmaların yönünü Suriye gibi ülkelere çevirdi.
Ancak Suriye'de başlayan itiraz hareketleri diğer Arap ülkelerinde gerçekleşen ayaklanmalardan farklıydı. Suriye'de Batı'nın politikalarına karşı olan ve bölgede Amerika, terör devleti ve Siyonist rejim İsrail'in hasmane politikalarına karşı direnen gruplara destek veren bir hükümet iş başındaydı. Bu yüzden Batılı devletler ve bölgenin gerici Arap rejimlerin elebaşları ve Türkiye gibi bölgedeki bazı devletler Suriye milletinin özgürlüğü ve onları savunma bahanesiyle tüm propaganda, askeri ve siyasi imkanlarını seferber ederek 2011'in başlarından itibaren Suriye müdahaleye başladılar. Ve başta tekfirci IŞİD terör örgütü olmak üzere bir sürü terör örgütüne destek veren Suriye milletini büyük bir faciaya sürüklediler.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın muhaliflerinden biri olan Ebu Beşir, bu büyük facianın kurbanlarından biridir. Ebu Beşir o günden bu yana çektiği musibetlerden pişmanlıkla söz ediyor.
Yaklaşık 60 yaşında olan Ebu Beşir, Suriye'nin başkenti Şam'da yaşıyor. Eşi ve 4 çocuğunun geçimini çiftçilik yaparak karşılıyordu. Ebu Beşir, Suriyeli muhaliflerin itiraz hareketlerini nasıl başladığını şöyle anlatıyor. Suriye halkı ve en başta da ben, IŞİD türemeden önce bir kuruntuya kapılmıştık. Bizler Suriye içinde ve dışında Meşar Esad yönetiminin muhaliflerinin geniş propagandaları yüzünden Suriye milletinin içine düştükleri kötü durumun sorumlusunun Meşar Esad ve hükümeti olduğunu, bu yüzden de her ne şekilde olursa olsun gitmesi gerektiğini düşünüyorduk. O günlerde Suriye halkı arasında sürekli mesajlar paylaşılıyordu. Mesajlarda Beşar Esad bir diktatör olduğu ve gitmesi gerektiği, Suriye'nin kurtuluşu Beşar Esad'ın gitmesine bağlı olduğu söyleniyordu.
Ebu Beşir şöyle devam ediyor. Her gün Beşar Esad karşıtlarının sayısı artıyor, yürüyüşler ve oturma eylemleri yapılıyordu. Ben de yürüyüşlere katılıyordum ve çocuklarımı da Beşar Esad yönetimine karşı propaganda yapmaya ve her yerde Suriye diktatörü gitmesi gerektiğini söylemeye teşvik ediyordum. Zaman ilerledikçe oturma eylemleri ve itiraz hareketlerinin sayısı da artmaya başladı. Hatırlıyorum, Beşar Esad yönetimine karşı şiddet içeren itirazların ilki Humus kentinde başladı. O gün Humus halkı sokaklara döküldü ve Beşar Esad askerleri de halkı kontrol altına alabilmek için oradaydı ki birden ateş açıldı ve bazıları öldü, bazıları da yaralandı. O günden sonra Suriye halkı ve Beşar Esad karşıtlarının itiraz hareketleri kanlı geçmeye başladı. Ancak hiç kimse geleceğin nelere gebe olduğunu tahmin bile edemiyordu.
Ebu Beşir'in de anlattığına göre Beşar Esad karşıtları silahlanmaya başladı ve Suriye'de bazı bölgeleri ele geçirdiler. Ancak zamanla başka ülkelerden gelen ve onlarla Beşar Esad yönetimine karşı mücadele etmek istediklerini söyleyen ecnebi konuklarla karşılaştılar. Bu zümrenin en önemli olanı tekfirci IŞİD terör örgütüydü ve Ebu Beşir'in tabiriyle İslami sloganlar atarak geldiler ve Suriye milletini Beşar Esad ve despot rejiminden kurtarmaktadır. İstediklerini iddia ettiler.
Ebu Beşir, Suriyeli muhaliflerin IŞİD'in gelmesine tepkilerini şöyle anlatıyor. Biz ilkin IŞİD'in gelmesine sevindik. Zira tek isteğimiz Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ve yeni bir yönetimin iş başına gelmesiydi. Ve IŞİD de Suriye halkına bunu vaat ediyordu. Bundan sonra Suriye kentleri her gün çatışmalara ve katliamlara şahit oluyordu. IŞİD Suriye halkı ve Beşar Esad karşıtlarıyla birlikte Suriye'nin köylerini ve kentlerini bir bir işgal ediyor ve ilerliyordu. Biz de çok mutluyduk.
Suriyeli muhalif Ebu Beşir elde ettikleri bu başarılardan öylesine mutlu olmuştu ki ailesini de yanına alarak IŞİD'in işgaline uğrayan Halep kentine gitti. Ancak orada çok acı gerçeklerle karşı karşıya geldi. Ebu Beşir Halep'in işgal altında bulunduğu günlerde kentin durumunu şöyle anlatıyor. IŞİD üyeleri kentleri işgal ettikten sonra çok sert bir sıkı yönetim uygulamaya başladılar. IŞİD üyeleri Beşar Esad taraftarlarını tespit ettikten sonra yakalayıp kent meydanında kafalarını kesiyordu. Beşar Esad karşıtları da bu durumdan çok mutluydu ve bu tür infazları sazların eşliğinde dans ederek kutluyordu.
Ebu Beşir şöyle ekliyor. IŞİD üyeleri Suriyeli birçok kadını ve kızı türlü bahanelerle esir alıp onları köle pazarında satıyordu. Bu pazara Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Avrupa ülkelerinden zenginler geliyor ve güzel ve yaşı küçük kızları seçerek satın alıyordu. Ben bu manzaraları Halep pazarında gördüm ve kendim de kızım olduğu için çok üzülüyordum. Özellikle o kızların kafeslerde esaret sırasında ve satıldıkları anlarda gözyaşları beni derinden rahatsız ediyordu.
Ancak Ebu Beşir hala onu ve ailesini ne gibi acı ve korkunç olayların beklediğini bilmiyordu. İlk facia tek erkek evladının başına geldi. Ebu Beşir bu acı hadiseyi şöyle anlatıyor. IŞİD'in Vahabi alimleri oğlu Beşir'in üzerine çok çalıştılar ve onu örgüt üyesi yapmak istediler. Oğlum Beşir henüz 20 yaşında bir gençti ve din hakkında pek fazla bilgisi yoktu. Ebu Cihat adında biri Beşir'le arkadaş olmuş ve onun düşüncelerini derinden etkilemişti. Bir gün Beşir bana geldi ve benden IŞİD'in askeri operasyonlarından birine katılmak üzere müsaade istedi. Ben buna çok karşıydım çünkü Vahabilerin düşüncesinden hoşlanmazdım ve onların ideolojisini kabul etmiyordum. Fakat artık Beşir beni dinlemez olmuş ve aklı fikri Ebu Cihat'taydı. Ebu Cihat onu IŞİD üyesi yapmıştı ve örgüt oğluma ayda $1000 veriyordu.
Ebu Beşir şöyle devam ediyor. Oğlum Beşir'e neden IŞİD için savaşmak istiyorsun? Sen onları tanıyor musun? İdeolojileri nedir bilir misin diye sordum. Çok tuhaf sözler etmeye başladı. Şialar müşriktir ve biz onları öldürmeliyiz diyordu. Beşir IŞİD'in görevi ilkin müşrikleri yani Şiaları öldürmek ve ardından kafirlerle savaşmaktır diyordu. Şiaları öldürünce cennete gideceklerini söylüyordu. Bu saçmalıkları Ebu Cihat oğlumun kafasına sokmuştu. Annesi Ümmü Ayşe ile konuştum ve Beşir'i vazgeçme konusunda ikna etmesini istedim. Fakat ne ben ne annesi onu ikna edemedik. Beşir artık büsbütün bir IŞİD üyesi olmuştu. Beşir birkaç ay askeri eğitim aldıktan sonra IŞİD operasyonlarına katılmaya başladı ve Suriye ordusuyla bir yıl savaştıktan sonra öldürüldü. Cenazesi bize verilmedi ve sadece Ebu Cihat oğlumun öldüğünü söyledi. Böylece Suriye'nin iç savaşı tek erkek evladımı elimden aldı ve Beşir, IŞİD ve Vehhabilerin batıl ideolojileri uğruna kanına heba etti.
Gerçi Ebu Beşir, IŞİD'in acımasız elebaşları ve ecnebi hamilelerinin savaş çığırtkanlığı ve sultacılığı uğruna oğlunu kaybetti. ama yine de durumu birkaç ferdi ölen ya da IŞİD tarafından kaçırılan veya esir alınan ya da başka ülkelerde mülteci durumuna düşen birçok Suriyeli aileden daha iyi sayılırdı. Ancak Suriyeli bu muhalif için macera henüz bitmemiş ve onu başka korkunç hadiseler bekliyordu.
Değerli dinleyiciler, Suriye'de son 10 yılda işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayeti paylaştığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler de baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonlar aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim. Değerli dinleyicilerimiz, bugün mübarek 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımıza başlamadan önce bu mübarek ayda ellerimizi hep birlikte semaya açalım. Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavi sofralarla bezeneceği 3 bereketli misafir: Recep, Şaban ve Ramazan. Ey Allah'ım, bizlere Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'ine ulaştır. Evet değerli dinleyicilerimiz, başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin 3 aylarını kutluyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.
Cengiz Eroğlu isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İnsan Allah'a verdiği sözden caymış ve en büyük ihaneti yaratıcısına yapmıştır. Yaratıcısına verdiği söze vefa gösteremeyen bir beşerin yaratılmışlara karşı vefalı ve tutarlı olması beklenebilir mi? Bu kişinin ipiyle kuyuya inmeyi göze alabilir misiniz? Neyse ki şartlar ne olursa olsun ahdine sadık kalan ve bunun için gerektiğinde ağır bedeller ödeyen dava insanları da var. Onların varlığı yüreğimizi aydınlatıyor, umutlarımızı yeşertiyor ve yolumuza meşale oluyor. Bir büyüğümüz vefası olmayan kişiden dava insanı olmaz derdi ki, insanlık tarihine iz bırakan önemli şahsiyetlerin vefaya, sadakate ve paylaşıma verdikleri ehemmiyet bu ifadeyi doğrular mahiyettedir. Ancak bugün tıpkı sevgi ve özgürlük gibi vefada içi boşaltılan ve heder edilen bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Kendilerine emek veren ebeveynlerine, dostlarına, arkadaşlarına ve inandıkları davaya ihanet edenlerin kirlettikleri bu dünyada yaşıyoruz. Eskiden dindar muhafazakar kişiler kirlenmeye karşı direnç gösterir ve kontrollü davranırlardı. O günden bugüne çok şey değişti ve artık bu kişilerin çoğu kire bulaşmakta bir beis görmüyorlar. Evet, çok güzel bir mektup. Aynı zamanda uzun, isterseniz siz devam edin.
Tabii ki. Kurbağa refleksleri kuvvetli bir hayvandır. Kaynayan suya atılmış olsa hızla zıplar ve kendini kurtarır. Fakat kurbağayı hafif ılık bir suya bıraksanız bundan keyif alır ve rehavete kapılıp yüzmeye başlar. Ateşin şiddeti yavaş yavaş artılmış olsa dahi hayvan tehlikenin farkına varamaz. Çünkü sıcak su bütün bedenini ısıtmış ve rahatlık vermiştir. Su kaynama derecesine ulaştığında ise kurbağa tehlikenin farkına varır, çıkmak ister. Fakat mümkün olmaz. Çünkü sıcak su bütün bedenini haşlamıştır. Kurbağa keyifle başladığı sıcak su sefasına veda eder ve ölür. İnsanın haram olan, kötü olan fiillere yönelmesi de tıpkı bunun gibidir. İlk etapta kişi bulaştığı şeyin kir olduğunu fark eder ve içsel bir çatışma yaşar. Kendini suçlar, bulunduğu durumdan kurtulmak ister. Ancak diğer taraftan yöneldiği şey kendisine haz vermektedir ve bu hazdan vazgeçmek istemez. Yavaş yavaş kaynayan su gibi kişinin meylettiği şey onu kendine doğru çeker ve duyarsızlaştırır, etkisiz hale getirir. Artık kişi kuyunun dibine kadar inmiştir. Çıkmak istese başaramaz, kalmak istese battıkça batacaktır. Çaresizliğin dibine vurur ve çoğu zaman haramı meşru gösterecek mazeretler üretip vicdanını susturur ve bataklıkta kalmaya karar verir. Tıpkı hanım kardeşimizin anlattığı vahim olayda olduğu gibi. Evet, dinleyicimize bu güzel mektubu ve benzetmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten de güzel,
evet,
bir
çok
konuya
güzel bir şekilde bir örnek anlatmış. Evet. Yani suç işlerken de insanlar öyle. İlk başta, çünkü insanın vicdanı temiz, ilk başta işlediği suç ne kadar küçük de olsa ama sonunda o vicdan azabı çekmeye başlıyor insan. Evet. Neden bu hatayı yaptım? Neden istemeden de olsa bir hata işlediğinde, bir suça bulaştığında vicdan azabı çekiyor ama evet, gittikçe bu suçlar yani sürekli hale geldikçe, tekrarlandıkça artık o vicdan azabının da bir şekilde pili tükenmeye başlıyor. Yani cep telefonu gibi pili tükeniyor. Evet. Artık vicdan azabı diye bir şey kalmıyor. Suçlar çok kolay bir
çok
şekilde
bir
ve gittikçe de maalesef korkunç boyuta ulaşıyor. Yani kalbin o kasaveti mi diyorlar? Yani büyük büyük suçlara insan, cinayetlere bulaşabiliyor. Çünkü vicdan azabı artık kalmamıştır. Öyle bir şey
tabii
yok.
Tabii ki ilk baştan evet, önlem alınırsa, yani küçük bir günah, küçüğü eğer insan ondan da korunacak olursa büyüklerden de bir korunma evet, için daha iyi bir yoldur. Çünkü yaptıkça daha normalleşiyor ve artık sürekli mazeretler üretiyoruz falan evet, şekilde falanca ama inşallah ki Rabbim korusun herkesi en küçük günahlardan, en bizim küçük gördüğümüz Günahlardan bile herkesi korusun ve dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamını bekliyoruz.
Sıradaki mektup Ekrem Altan isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Allah'ın bizlere bahşettiği değer şer odaklarının kullandığı bir ambalaj haline geldi. Nerede bir kaos ve çatışma ortaya çıksa küresel medya güçleri hemen harekete geçiyor ve bölgenin demokrasi, eşitlik ve özgürlüklerle tanışacağına dair açıklamalar yapmaya başlıyor. Oysa hak da özgürlük de bize yüce yaratıcımız tarafından bahşedilmiştir. Fakat ilginçtir, ne zaman ki bu kavramlar dillendirilmeye başlansa yüreğimize bir ateş düşüyor. Endişeye kapılıyoruz, zira biliyoruz ki bunun akabinde katliamlar, işgaller ve sürgünler ortaya çıkacak ve onlarca çocuk öksüz ve yetim bırakılacak. Sömürgeci zihniyetlerin ambalaj olarak kullandıkları hak ve özgürlükler aynı zamanda insan onurunun yapı taşlarındandır ki dolayısıyla bu değerler yara aldığında insan onur ve haysiyeti de yara almaktadır. İnsanın varlığına anlam veren ve onu ayakta tutan sadece ekmek değildir. Onun onur ve şahsiyetidir. Dolayısıyla onuru ayakları altına alınan kişinin iki seçeneği olacaktır. Ya bütün gücünü kuşanıp onurunu zedeleyen zalimlere karşı direnç gösterecek ya da esarete boyun eğecektir. Müslüman esarete boyun eğmez, zilleti kabullenip rehavete kapılmaz. Zira insan yaşamı için ekmek neyse onur da odur. İnsan nasıl ki ekmeksiz yaşayamıyorsa onursuz da yaşayamaz. Evet, yine de çok güzel bir mektup. Ne evet. Kadar güzel anlatmıştır. İsterseniz devamını siz okuyun.
Evet. Bugün insan onurunu ayaklar altına alan ve toplumları köleleştiren, değersizleştiren, itibarsızlaştıran bir sistemle karşı karşıya bulunmaktayız. Kendilerine ilahlık payesi biçen bu sistemle mücadele etmek ve zayıf bırakılmışların haklarını iade etmek, insana bahşedilen onur ve haysiyetin korunması demektir ki Allah bu sorumluluğu inananlara yüklemiştir. Kapitalist sistem zayıf bırakılan toplumlara sana özgürlüğünü ancak ben verebilirim şeklinde bir yaklaşım sergileyerek kendine muktedirlik rolü veriyor. Oysa onur, izzet ve şeref gibi değerler insana Allah tarafından bahşedilmiştir. Ve bu değerlerin korunması esas alınmıştır. Eğer dünya üzerinde bir tek insanın onuru ayaklar altına alınmışsa, bundan bütün fertler etkilenecektir. Zira onur hepimiz için müşterek bir değerdir. Ve bir tek insanın onuru tehdit altında ise diğerlerine uymak doğru düşmez. İnsanlık ailesi bir elin parmakları gibidir. Parmaklardan birine bulaşan kir diğerlerini de etkileyecektir. O nedenle hepimiz bu ailenin bir ferdiyiz ve hanemizi şerre karşı korumak zorundayız. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, yine yerinde bir benzetme yapmış.
Evet. Sırada bir telefon mesajımız var.
Merhabalar, ben Leyla, Edirne'den arıyorum. Sizin programlarınızı zaman zaman dinliyorum. Özellikle sosyal içerikli programlarınızı gerçekten insanları karşı karşıya bulunduğu konulara ele aldığı için benim çok ilgimi çekiyor. Yayın saatlerinizi Türkiye saatleriyle biraz erken sanılıyor. Bunda bir değişiklik yaparsanız memnun olurum. Kolay gelsin, hoşça kalın.
Değerli dinleyicimize mesajını bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Necati Ergin, İsmet Çetin ve Nurgül Temizel isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
İnsanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Sağlık, insanoğlunun en temel ihtiyacı ve bekasının güvencesidir. Bu yüzden İslam dini sağlık için birçok tavsiyede bulunur. İslam dini önlem almak, tedavi etmekten daha iyidir kuralından hareketle insanları sağlığını korumaya davet ediyor ve böylece hastalıkların baş göstermesini önlemeye çalışıyor. Oburluktan ve israftan kaçınma, Kur'an-ı Kerim'in önleyici tedbirlerinden biridir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde Ebu Zer'e şöyle buyuruyor: "Ey Ebu Zer! Sağlığına hastalanmadan önce dikkat et ve bundan hastalandığın zamanlarda yararlan." Resul-i Ekrem bir başka yerde de şöyle buyuruyor: "Kim bir gece gündüzü geride bırakmışsa ve o sırada 3 nimete sahip ise, dünyanın nimetleri ona tamamlanmış demektir. Bunlar beden sağlığı, güvenlik ve günlük giderlerdir ve eğer 4. nimete de sahip ise, o zaman dünya ahiret tüm nimetlerin sahibidir ve o 4. nimet de İslam'dır."
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Düşman için belirsizlik bizim gücümüzün bir parçasıdır ve bazen gücümüzün bir kısmını caydırıcılık oluşturmak ve düşmanın hesaplarını tatbikatlarda veya röportajlarda hassaslaştırmak için gösteririz," dedi. Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Hekim, bölgede güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran İslam Cumhuriyeti ile Arap ülkeleri arasında açık bir İslami diyalog çağrısında bulundu. İran ve Nahçıvan Cumhuriyeti arasındaki sınır işbirliğinin geliştirmesi ele alındı. İran Temin Yatırım Şirketi 40'ı ilk kez İran'da üretilen 168 yeni ilacın tanıtımını yaptı. Bahreyn İslami Hareket Lideri Şeyh İsa Kasım Dikta, Bahreyn rejiminin zalimce girişimleri ve Suudi rejimin askeri desteklerinin bu ülke halkın azim ve iradesini kıramayacağını belirtti. Haber kaynakları, Türkiye Savunma Bakanı ve Türk Ordusu Genelkurmay Başkanı'nın Irak sınır şeridinde bulunduğunu bildirdi. Irak El-Fetih Koalisyon Başkanı Hadi El-Amiri, "Türkiye Irak'ın Sincar Dağları'na saldırmayı planlıyor," dedi. Irak El-Nuceban Hareketi, Irak hükümetini Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik saldırılarına karşı tavır almaması halinde direniş başlatacağı konusunda uyardı. Türkiye'de son 24 saatte 123.305 COVID-19 testi yapıldı. 7.706 kişinin testi pozitif çıktı. 93 kişi yaşamını yitirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.